Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı Sonsuz Düzen. Yazarı Isabel Allende. Türkçe'ye çeviren İnci Kut. Türü roman. Can Yayınları 2. basım Haziran 2007. ISBN nosu 978-975-510-457-7. Bu kitap 381 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Ruhlar Evi ve Eva Luna'nın yazarı Isabel Allende, ABD'de geçen bu romanında ilk kez Amerikalıları anlatıyor. Kaliforniya'nın İspanyol dünyasında geçen sonsuz düzen, Gregory Reeves'in aşkı arayışının ve yoksulluk içerisinde geçmiş sorunlu çocukluğuyla barışmak için verdiği mücadelenin soluk kesici öyküsü. Gregory'nin yaşam serüvenini okurken, onun sokak çeteleri ve Vietnam Savaşı'nın acımasızlığına karşı var olma savaşımının içinde buluyoruz kendimizi. San Francisco'da avukatlık yapan Gregory, olmadık kadınlarla aşklar yaşar, kendini içkiye verir, çocuklarını ihmal eder. Bu aldatıcı bir maceranın içinde gitip gidecek midir? Allende, sonsuz düzende büyüleyici bir Amerika portresi çizerken, tek bir insanın öyküsünü bir yalnızlık, aşk, ihanetler ve bozgunlar destanına dönüştürüyor. Gregory'nin özel, sonsuz düzeninden yola çıkarak hemen her toplumda yaşanan yaşam kargaşasını anlatıyor. Isabel Allende, Sonsuz Düzen. Isabel Allende, 1942 yılında Peru'nun başkenti Lima'da doğdu. Ancak birkaç yıl sonra ailesi Şili'ye göç etti. Isabel Allende, amcası Şili Devlet Başkanı Salvador Allende'nin 1973'te öldürülmesinden 2 yıl sonra kocası ve çocukları ile birlikte Venezuela'ya sığınmak zorunda kaldı. 17 yaşında gazeteciliğe başlayan Allende, bir süre sonra San Francisco'ya yerleşti. ABD'nin önde gelen üniversitelerinde edebiyat dersleri verdi. 1982'de yayınlanan ilk romanı Ruhlar Evi'ni, 1984'te Aşktan ve Gölgeden, 1985'te Eva Luna adlı romanları, 1989'da Eva Luna Anlatıyor adlı öykü kitabı izledi. Sonsuz Düzen adlı romanını 1991'de, Paola 1994'te, Kaderin Kızı 1999'da, Sararmış Bir Fotoğraf 2000'de, Yüreğimdeki Ülkem 2003'te yayınlandı. Allende 2002-2004 yılları arasında Canavarlar Kenti, Altın Ejder Krallığı ve Pigmeler Ormanı adlı romanlarından oluşan gençlik üçlemesini kaleme aldı. Türkiye'de tüm yapıtları Can Yayınları arasında yer alan Allende, hemen tüm öykü ve romanlarında gerçekçi bir anlatım ve siyasal bir yaklaşımla büyülü gerçekçiliğin gerçeküstücü geleneğini ustaca kaynaştırıyor. İnci Kut, lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Varşova Üniversitesi İspanyol Filolojisi bölümlerinden mezun oldu. Türkiye'deki İspanyolca öğrenimine katkıda bulunmak amacıyla bu alanda ilk kez İspanyol dili ve grameri üzerine çeşitli yöntemler ve değişik boyutlarda sözlükler hazırlayarak yayınladı. 1990 yılından başlayarak edebi çeviri alanına yönelerek başta Miguel Delibes, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa ve José Mauro de Vasconcelos olmak üzere önde gelen birçok İspanyol ve Güney Amerikalı yazarın roman ve öykülerini Türkçe'ye kazandırdı. Dostum William J. Gordon'a ve yaşamlarının sırlarını bana açan öteki kişilere. Ayrıca koşulsuz sevgisi ve bu öyküyü düzeltmekte bana yardım ederken kullandığı acımasız kırmızı kalemi için anneme. İ.A. Bana onca şeyi veren, bana gülmeyi ve ağlamayı veren yaşama teşekkürler. Violeta Parra, Şili. Şafak vakti dağın doruğunda tek başımayım. Bembeyaz sisin içerisinde arkadaşlarımın, ayaklarımın dibinde yatan bedenlerini görüyorum. Kimileri parça parça olmuş kırmızı kuklalar gibi yamaçlardan aşağı yuvarlanmışlar. Kimileri ise ölümün sonsuzluğundan şaşkın, solgun benizli heykellere benziyorlar. Gizemli gölgeler bana doğru tırmanıyorlar.
Sessizlik. Bekliyorum. Yaklaşıyorlar. Siyah pijamalar içindeki bu karanlık silüetleri, bu çehresiz hayaletleri ateş ediyorum. Mitralyözün geri teptiğini hissediyorum. Titreşim ellerimi yakıyor. Kuşunların parıltısı akkordan çizgiler halinde havayı yoruyor ama tek bir ses bile duyulmuyor. Saldırganlar saydamlaşmışlar. Mermiler onları durduramadan içlerinden geçip gidiyor. Onlarsa engel tanımadan ilerliyorlar. Çevremi sarıyorlar. Sessizlik. Kendi bağırmamdan uyanıyorum ve durmadan bağırıyorum, bağırıyorum. Gregory Reeves. 1. Bölüm. Batının yollarında hiç acele etmeden ve zorunlu bir yol izlemeden ya bir anlık bir kaprise göre ya bir kuşun sürüsünün uyarıcı işaretine bakıp ya da tanımadıkları bir yer adının büyüsüne kapılıp güzergah değiştirerek ilerliyorlardı. Reeves ailesi yorgunluğun ansızın karşılarına çıkıverdiği zamanlarda ya da elle tutulmaz metalarından satın almaya hevesli biriyle karşılaştıklarında ara veriyordu bu başıboş yolculuğuna. Umut satıyorlardı. Böylece çölün içinde bir o yana, bir bu yana dolaştıktan sonra dağları aşmışlar, bir sabah günün ilk ışıklarını büyük okyanusun bir kumsalında görmüşlerdi. Gregory Reeves, aradan 40 küsur yıl geçtikten sonra yaşamını gözden geçirip, günahlarıyla sevaplarının bir hesabını çıkararak, uzun uzun itirafta bulunduğu bir sırada en eski anısını anlatmıştı bana. Grup vakti bir tepenin üzerinde işleyen 4 yaşında bir çocuk, yani o, kendisi. Güneşin son ışıkları ufku kızıla ve amber rengine boyamış, arkasında dağların sivri dorukları, daha aşağıda da göz alabildiğine uzanan geniş bir düzlük. O sıcacık sıvı, sanki bedeninin ve ruhunun özüymüş gibi, akıyor. Her bir damlası toprağa gömülürken, bulunduğu yere kendi işaretini bırakıyor. Aldığı zevk sürüp gidiyor, fışkıran sıvıyla oynayarak tozlu zeminin üzerinde topaz renkli bir halka çiziyor. Akşamın el değmemiş huzurunu ta içinde duyuyor. Dünyanın uçsuz bucaksızlığı karşısında bir iyimserlik duygusu sarıyor içini. Çünkü o kendisi de bu tertemiz ve harikalarla dolu manzaranın, keşfedilmeyi bekleyen bu ölçülere sığmaz coğrafyanın bir parçası. Az ötede ailesi bekliyor onu. Her şey yolunda. İlk olarak mutluluğun bilincine varıyor. Hiç unutamayacağı bir an bu. Gregory Reeves, hayatın sürprizleri karşısında bu hayranlığı, böyle muhteşem bir yere ait olmanın verdiği bu duyguyu ömrü boyunca pek çok kez duymuştu içinde. Ayaklarının dibinde çöreklenmiş duran yılanıyla, mesihvari bir heyecanla tutuşarak bağıra bağıra vaız veren babasının da dediği gibi, her şeyin mümkün olduğu ve en yücesinden en korkuncuna kadar her bir şeyin bir olma nedeninin bulunduğu, hiçbir şeyin bir rastlantıyla oluşmadığı ve hiçbir şeyin yararsız olmadığı harikulade bir yere ait olma duygusuydu bu. Ve içinde böyle bir algılama kıvılcımının yandığı her defasında tepedeki o grup vaktini anımsıyordu. Çocukluğu, ailesiyle birlikte yolculuk ettiği o yıllar dışında şaşkınlık ve belirsizliklerle dolu, alabildiğine uzun bir dönem olmuştu. Babası Charles Reeves, hepsinin bir arada olduğu ve her birinin görevlerini yerine getirdiği bu küçük klanı, ödül ve ceza, neden ve sonuç biçiminde değişmez değerler ölçeğine dayalı bir disiplin içerisinde katı ve belirgin kurallara göre yönetiyordu. Baba, tıpkı Tanrı'nın gözü gibi gözetiyordu onları. Bu yolculuklar belirliyordu Reeves'lerin değişmez hayat akışlarını, çünkü alışılmış işlerle kurallar kesindi. Gregory'nin kendini güvende hissettiği tek dönem olmuştu bu. Öfke daha sonra göstermişti kendini. Baba yok olup gerçekler onarılamaz biçimde bozulmaya başladığında. Asker sırtında çantasıyla sabahleyin başlamıştı yürümeye ve öğle sonrasında otobüse binmediğine pişman olmuştu. Mutluluktan ıslık çalarak çıkmıştı yola ama saatler geçtikçe beli ağrımış, söylediği şarkıya küfürler karışmıştı. Pasifik'te 1 yıllık görevden sonra ilk izniydi bu. Karnında bir yara izi ve geçirdiği bir sıtma nöbetinin kötü anılarıyla her zamanki kadar yoksul bir halde köyüne dönüyordu. Gömleğini gölge olsun diye bir dalın ucuna geçirmiş taşıyor, ter içindeki cildi koyu renk bir ayna gibi parlıyordu. 2 haftalık bir özgürlüğün her anından yararlanmaya, gecelerini arkadaşlarıyla bilardo oynayarak ve mektuplarını yanıtlayan kızlarla dans ederek geçirmeye, canı istediği kadar uyumaya, filtre edilmiş taze kahvenin ve anasının yaptığı gözlemelerin kokusuyla uyanmaya niyetleniyordu. Annesinin mutfağındaki tek iştah açıcı yiyecekti bu. Çünkü geri kalanı yanık lastik gibi kokuyordu. Ama 100 millik çevrenin bu en güzel kadınının, heykel gibi uzun kemikli sarı leopar gözlü bu canlı efsanenin yemek pişirme yeteneği kimi ilgilendirebilirdi ki? Bu ıssız yerlerden tek bir Allah'ın kulu geçmeyeli çok olmuştu. O sırada arkasından bir motorun hırıltısı duyuldu ve ışığın yansımasından oluşmuş serap gibi titreyen bir kamyonun belirsiz silüetini ta uzaklarda seçebildi. Kendisini almasını istemek için yaklaşmasını bekledi. Ama yakına geldiğinde beklenmedik görüntüsü karşısında düşüncesini değiştirdi. Göz alıcı renklere boyanmış bu hurda kamyona bir yığın ev eşyası tepeleme yüklenmiş, en üstüne de bir tavuk kafesi konmuş, tepesine de ipe bağlı bir köpek oturtulmuştu. Çatısının üstünde ise bir megafon ve üzerinde koca koca harflerle sonsuz düzen yazılı bir tabela duruyordu. Geçip gitsin diye kenara çekildi ama birkaç metre ileride durduğunu gördü. Saçları domates renginde bir kadın pencereden başını uzatmış onu götürmek için işaret ediyordu. Sevinmesi mi gerektiğini bilemedi. Üç büyükle iki çocuğun tıkış tıkış oturdukları yere sığamayacağını, arkaya tırmanmak için de akrobatlık becerisi gerektiğini hesaplayarak ihtiyatla yanaştı. Kapı açılmış şoför yere atlamıştı. Charles Reeves diye tanıttı kendini nezaketle ama belirgin derecede otoriter bir tavırla. Benedict efendim, King Benedict diye karşılık verdi genç adam alnının terini silerek. Gördüğünüz gibi biraz sıkışık gidiyoruz ama 5 kişinin sığdığı yere 6 kişi de sığar. Öteki yolcular da aşağı indiler. Kabarık kızıl saçlı kadın arkasında vakit kazanmak için donunu indirerek yürüyen 6 yaşlarında bir kız çocuğuyla çalılıklara doğru uzaklaştı. Bu arada daha küçük olan oğlan çocuk da öteki kadın yolcunun arkasına yarı gizlenmiş yabancıyla dilini çıkarıyordu. Charles Reeves kamyonun kenarından bir merdiven çıkardı. Çevik bir hareketle yükün üzerine tırmanıp köpeği çözdü. Hayvan bir sıçrayışta yere atlayarak çalıları koklaya koklaya oraya buraya koşmaya başladı. Çocuklar arkada yolculuk etmeyi seviyorlar ama bu tehlikeli. Tek başlarına gidemezler. Olga ile siz onlara göz kulak olursunuz. Sizi rahatsız etmesin diye de Oliver'ı öne alırız. Daha yavru ama yaşlı bir hayvan gibi kötü alışkanlıkları var diye kararını belirtti Charles Reeves, yukarı çıkmasını işaret ederek. Asker sırt çantasını eşya yığınının tepesine fırlattı. Sonra Reeves'in başının üzerine kaldırdığı küçük çocuğu almak üzere kollarını uzattı. Bütün dişlerini gösteren dayanılmaz gülüşüyle kepçe kulaklı sıska bir çocuktu. Kadınla küçük kız da gelip arkaya tırmandılar. Öbür ikisi öne bindiler ve az sonra kamyon yola koyuldu. Benim adım Olga. Bunlar da Judy ile Gregory diye kendini tanıttı saçları yatışmak bilmez kadın. Bir yandan da eteklerini yaymış elma ile petsimet dağıtıyordu. O konunun üstünde oturmayın. Onun için de boğa yılanı var. Hava deliklerini kapatmamak gerekiyor diye ekledi. Küçük Gregory yolcunun savaştan geldiğini öğrenir öğrenmez ona dilini çıkarmaktan vazgeçmişti. Bu alaycı yüz hareketlerinin yerini saygılı bir ifade almış, uykusuzluğa yenik düşene kadar onu savaş uçakları hakkında sorguya çekmeye koyulmuştu. Asker kızıl saçlıyla sohbet etmeye yeltendi ama kadın tek heceli sözcüklerle yanıt vermeye başlayınca üstelemeye cesaret edemedi. Esrarengiz kutuya gözünün ucuyla bakarak kendi köyünden türküler mırıldanmaya koyuldu. Sonunda ötekiler yüklerin üzerinde uyuyakalınca onları istediği gibi gözlemleyebildi. Çocukların saçları neredeyse beyazdı. Gözleri de öyle açık renkti ki yandan bakıldığında kör gibi duruyorlardı. Oysa kadının teni Batı Akdeniz ırklarında olduğu gibi zeytuni bir renkteydi. Bluzunun üst düğmeleri açıktı. Tek damlaları göğsünü ıslatarak memelerinin arasından ip gibi ağır ağır süzülüyordu. Bluzunun üst düğmeleri açıktı. Ter damlaları göğsünü ıslatarak memelerinin arasından ip gibi ağır ağır süzülüyordu. Başını sandıklarından birine dayamak için bir kolunu kaldırmıştı. Koltuk altında siyah kıllarla kumaşta ıslak bir leke görünüyordu. Asker ona bakarken yakalanmaktan ve bu merakını kadının kötüye yormasından çekinerek gözlerini kaçırdı. Bu insanların o zamana kadar kendisine nazik davrandıklarını hem de aşırı nezaket gösterdiklerini düşünüyordu ama beyazlara hiç güven olmazdı. Çocukların öteki çiftin olabilecekleri kanısına vardı. Gerçi göründüğü kadarıyla Reeves'lerin yaşlarına bakılırsa torunları da olabilirlerdi ya. Yüklerini gözden geçirdi ve bu insanların başlangıçta tahmin ettiği gibi ev taşımakta olmadıkları, sürekli konutları içinde yolculuk ettikleri sonucuna vardı. birkaç galonluk bir su bidonuyla bir de yakıt bidonu taşıdıklarını dikkatini çekmiş, savaş yüzünden uzun süreden beri karneye bağlanmış olan benzin nereden bulduklarını merak etmişti. Her şey titizce bir düzen içerisindeydi. Kancalar ve çengellerden mutfak eşyaları ve alet edevat sarkıyordu. Valizlerse tam kendi büyüklüklerindeki bölmelere yerleştirilmişlerdi. Açıkta hiçbir şey kalmamıştı. Her bir denk işaretlenmişti. İçlerinde pek çok kitap kutusu da vardı. Çok geçmeden sıcaktan ve yolculuğun eziyetinden bitkin bir hale gelerek tavuk kafesine yaslanıp uyuyakaldı. Öğleden sonra bir ara durduklarını hissederek uyandı. Bacaklarının üzerindeki çocuğun ağırlığı neredeyse hiç duyulmuyordu. Ama hareketsizlikten kasları uyuşmuş, gırtlağı da kurumuştu. Birkaç saniye nerede olduğunu bilemedi. Elini pantolonunun cebine atıp viski mataresini çıkardı. Aklını başına toplayabilmek için büyük bir yudum içti. Kadınla çocuklar toz toprak içindeydiler. Yanaklarından ve boyunlarından akan terler çizgi çizgi izler bırakıyordu. Charles Reeves kamyonu yolun dışına çıkarmıştı. O ıssız yerdeki tek gölgeliği oluşturan birkaç ağacın altındaydılar şimdi. Motorun soğuması için orada konaklayacaklarını ama ertesi gün kendisini evine kadar götürebileceklerini anlatıyordu ona. Artık içine su serpilmiş, bu acayip aile cana yakın görünmeye başlamıştı. Reeves ile Olga kamyondan birkaç denk indirerek eski püskü iki çadır kurdular. Bu arada kendini Nora Reeves olarak tanıtan öteki kadın da kızı Judy'nin yardımıyla hantal bir kerosen ocağında yemek pişirmekle uğraşıyor. Çocuk ise bacaklarının arasında dolanan köpekle birlikte ateş yakmak için çalı çırpı topluyordu. ''Tavşan ağlayacak mıyız baba?'' diye yalvardı babasının pantolonunu çekiştirerek. ''Bugün buna vakit yok Greg'' diye yanıt verdi Charles Reeves ve kafesten bir tavuk çıkararak sert bir hareketle bir çekişte boynunu kopardı. ''Et bulunmuyor, tavukları da özel günler için saklıyoruz'' diye açıklamada bulundu Nora, özür diler gibi. ''Bugün özel bir gün mü anne?'' diye sordu Judy. ''Evet kızım, Senior King Benedict bizim davetlimiz.'' Hava kararırken kamp yeri hazırdı. Tavuk bir tencerenin içinde kaynamaktaydı. Her biri gaz lambalarının ışığında ve ateşin sıcağında kendi işine dalmıştı. Nora ile çocuklar ders çalışıyorlar. Charles Rees ellenmekten yıpranmış bir National Geographic dergisini karıştırıyordu. Olga ise renk renk boncuklardan kolye çiziyordu. ''Bunlar şans getirmeye yarar.'' diye bilgi verdi konuğuna. ''Hem de görünmez olmaya karşı.'' dedi kız. ''Ne demek o?'' ''Görünmez olmaya başlarsanız bu kolyelerden birini takıyorsunuz ve herkes sizi görebiliyor.'' diye açıkladı Judy. ''Siz onu aldırmayın çocuk işte.'' diye güldü Nora Reeves. ''Ama bu doğru anne.'' ''Annene zıt gitme.'' diye soğuk bir tavırla onun sözünü kesti Charles Reeves. Kadınlar sofrayı kurdular. Üzerine örtü örtülmüş bir tahta, porselen tabaklar, cam bardaklar, tertemiz peçeteler. Bir konaklama yerinde bu kadar gösteriş askere pek pratik görünmemişti. Onlar kendi evlerinde madeni kaplarda yemek yerlerdi. Ama yorumda bulunmaktan da kaçındı. Torbasından bir kutu et konservesi çıkararak çekine çekine ev sahibine uzattı. Yemeğin parasını ödüyormuş gibi görünmek istemiyordu ama herhangi bir katkıda bulunmadan onların konukseverliğinden yararlanmak da olmazdı. Charles Reeves kutuyu alıp masanın ortasına kuru fasulyenin, pilavın ve içinde tavuğun bulunduğu kasenin yanına koydu. El ile tutuştular. Aile reisi onlara kucak açan bu toprakları ve kendilerine bahşedilen yiyecekleri kutsadı. Görünürde hiç alkollü içki yoktu. Konukları Reeves'lerin belki de dinsel nedenlerle ağızlarına içki koymadıklarını düşünerek kendi viski şişesini çıkarmaya cesaret edemedi. Babanın kısa duası içerisinde Tanrı'nın adını anmaması dikkatini çekmişti. Çatalı bıçağı parmaklarının ucuyla tutarak kibar bir biçimde yemek yediklerini fark etti. Ama tavırları hiç de yapmacıklı değildi. Yemekten sonra tabak çanağı ertesi gün yıkamak üzere içi su dolu bir leğene bastırdılar. Mutfağın üstünü örttüler ve tabaklardaki yemek artıklarını Oliver'a verdiler. Artık iyice gece olmuştu. Yoğun karanlık, lambaların ışıklarını bastırıyordu. Aile kampın orta yerini aydınlatan ateşin çevresine yerleşti. Nora Reeves eline bir kitap aldı ve Mısırlılarla ilgili karmaşık bir öyküyü okumaya koyuldu. Çocuklar bu öyküyü zaten biliyor olmalıydılar ki Gregory annesinin sözünü kesti. ''Ayda'nın mezarın içinde kapalı kalıp ölmesini istemiyorum anne.'' ''Bu sadece bir opera oğlum.'' ''Ama ölmesini istemiyorum.'' ''Bu kez ölmeyecek Greg.'' diye vurguladı Olga. ''Nereden biliyorsun?'' ''Küremde gördüm.'' ''Emin misin?'' ''Kesinlikle eminim.'' Nora Reeves, sanki olayın sonunu değiştirmenin onun için aşılmaz bir sakıncası varmış gibi oldukça üzgün bir tavırla kitaba baka kalmıştı. Ne küresiymiş bu diye sordu asker. Olga'nın kendisinden başka hiç kimsenin görmediği şeyleri gördüğü kristal küre diye açıkladı Judy. Gerizekalı biriyle konuşur gibi bir edayla. Her şeyi değil sadece bazılarını diye açıklık getirdi Olga. Benim geleceğimi de görebilir misiniz diye Benedict öyle büyük bir merakla rica etti ki Charles Reese bile gözlerini dergiden kaldırdı. Neyi bilmek istiyorsunuz? Savaşın sonuna kadar yaşayacak mıyım? Sağ salim geri dönebilecek miyim? Olga kamyona kadar gitti. Az sonra elinde camdan bir küre ve rengi atmış işlemeli bir kadife örtüyle geri gelerek bunları masanın üzerine koydu. Genç adam boş inançlardan gelen bir ürpertiyle, hani şu köyündeki dedikoducuların yeminle anlattıkları gibi, şeytan hainlerinde kalplerini söküp çıkarmak için küçük çocukları, özellikle de zenci çocukları kaçıranlarınkine benzer lanet olası bir tarikatın içine mi düştüm diye merak etmekten kendini alamadı. Judy ve Gregory merakla yaklaşmışlardı ama Nora ile Charles Reese yeniden okumaya koyuldular. Olga askere önüne oturmasını işaret etti. Tırnakları kötü boyanmış parmaklarıyla küreyi döndürdü. Uzun uzun içine baktı. Sonra müşterisinin ellerini alarak içlerinde koyu koyu çizgiler bulunan açık renkli avuçlarını büyük bir dikkatle inceledi. "Siz iki kez yaşayacaksınız," dedi sonunda. "Nasıl iki kez?" "Bilmiyorum, sadece iki kez ya da iki hayat yaşayacağınızı söyleyebilirim." "Öyleyse savaşta ölmeyeceğim." "Ölseniz bile herhalde dirileceksiniz," dedi Judy. "Ölecek miyim, ölmeyecek miyim?" "Sanırım hayır," dedi Olga. "Teşekkürler senyora, çok teşekkürler." Sanki dünyada sürekli kalması için eline iptal edilemez bir sertifika verilmiş gibi yüzü aydınlanmıştı. "Pekala, artık uyku saati geldi, yarın erkenden yola çıkacağız," diye araya girdi Charles Reese. Olga çocukların pijamalarını giymelerine yardım etti ve arkalarında Oliver'la birlikte onları alıp hemen çadırlardan küçük olanına çekildi. Az sonra Nora Reese yatmadan önce çocuklarına son bir göz atmak için elleri ve dizleri üzerinde çadırın kapısından başını uzattı. Ateşin yakınına uzanmış olan King Benedict seslerini duyabiliyordu. "Anne, ben bu adamdan korkuyorum," diye fısıldadı Judy. "Neden yavrum?" "Çünkü bir ayakkabı gibi kapkara. Böyle birini ilk kez görmüyorsun ki Judy. Biliyorsun pek çok başka renkte insanlar var. Böyle olması da iyi. Biz beyazlar en az olanlarız." "Biz zencilerden daha çok beyazlar görüyorum anne." "Burası dünyanın sadece bir parçası Judy. Afrika'da beyazlardan daha çok zenciler var. Çin'de insanların teni sarıdır. Sınırın güneyinde yaşayacak olsaydık garip hayvanlar gibi olurduk. Sokaktaki insanlar senin bembeyaz saçlarını görünce hayretler içinde kalırlardı." "Ne olursa olsun bu adam beni korkutuyor." "Derinin hiç önemi yoktur. Sen onun gözlerine bak. İyi bir adama benziyor." "Gözleri tıpkı Oliver'ınkiler gibi," dedi Greg esneyerek. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru yaşam çok güçleşmişti. Erkekler hala az çok bir serüven heyecanıyla cepheye gidiyorlardı ama yurtseverlik propagandası kadınların yalnızlığını daha çekilir hale getiriyor değildi. Onlar için Avrupa uzak bir kabustu. Evi çekip çevirmek için çalışmaktan, çocuklarını tek başlarına büyütmekten ve her şeyin karneye bağlanmasından bıkmışlardı. Refah diye bir şey yoktu ve yeni topraklar peşindeki bazı köylüler hala yollarda dolaşıp duruyorlardı. Onlar kadar yoksul ama onlardan çok daha fazla aşağılanan zencilerden, kızılderililerden ve Meksikalı işçilerden ayırt edilebilmeleri için beyaz süprüntü denilen insanlardı bunlar. Reese'lerin yeryüzünde sahip oldukları tek şey bu kamyonla içindekiler olmasına rağmen daha iyi durumdaydılar. Ötekiler kadar kaba saba ve umutsuz görünmüyorlardı. Ellerinde nasırlar yoktu. Derileri açık havadan etkilenmiş olmakla birlikte ırgatlarındaki gibi kupkuru köseleye dönmemişti. Eyalet sınırlarını geçerlerken polisler onlara yüksekten bakmıyorlardı çünkü yoksulluğun birbirinden az farklı düzeylerini ayırt etmeyi biliyorlar. Bu yolcularda en ufak bir bayağılık belirtisi bulamıyorlardı. Kum fırtınaları, kuraklık ya da modern makineler yüzünden topraklarından olan köylüleri yaptıkları gibi kamyonlarını boşaltıp denklerini açmaya zorlamıyorlardı onları.
Latinlere, zencilere, katliamdan ve alkolden kurtulabilen az sayıdaki Kızılderili'ye yaptıkları gibi şiddet kullanmak için bahane arayarak hakaretlerle kışkırtma yoluna da gitmiyorlar, yalnızca ne yöne gittiklerini sormakla yetiniyorlardı. Dünya zevklerinden elini eteğini çekmiş sofu yüzü ve karşısındakini etkileyen yakıcı bakışlarıyla Charles Reeves, sanatçı olduğunu ve tablolarını yakındaki bir kentte satmaya götürdüğünü söylüyordu. Karmaşa yaratmamak ve uzun açıklamalarda bulunmak zorunda kalmamak için öteki ticaret metağından hiç söz etmiyordu. Avustralya'da doğmuş, ticaret ve kaçakçı gemileriyle dünyanın yarısını dolaştıktan sonra bir gece San Francisco'da karaya çıkmıştı. Artık buradan bir yere kıpırdamam diye karar vermişti ama gezginci yaratılışı belki bir yerde hareketsiz kalmasını engelliyordu. Kendisi için yenilikler sona erince ülkenin geri kalanına doğru yola koyulmuştu. Sydney'de sürgüne mahkum edilmiş bir at hırsızı olan babası, bu hayvanlara ve açık alanlara karşı içindeki heyecanın ilk tohumlarını atmıştı. Açık hava insanın kanındadır, derdi. Uçsuz bucaksız manzaralara ve batının keşfiyle ilgili kahramanlık destanına gönül vererek, geniş topraklar üzerinde Kızılderililerle kovboyların resimlerini yapmaya başlamıştı. İşte bu küçük çaptaki tablo sanayi ve Olga'nın kehanetleriyle geçiniyordu aile. Kendi deyimiyle ilahi bilimler doktoru olan Charles Reeves, hayatın anlamını mistik bir açıklamada bulunmuştu. Anlattığına göre, Nasıralı İsa gibi bir gün çölde tek başınayken, yılan biçiminde maddeleşerek karşısına çıkan bir üstad, topuğundan sokmuştu onu. İşte bakın şu yara izine. 2 gün boyunca acılar içinde kıvrandıktan sonra ölümün buz gibi elinin karnından kalbine doğru çıktığını hissettiği sırada zekası birdenbire açılmış, yasaları ve gizleriyle evrenin tam bir haritası ateşler içinde yanan gözlerinin önüne serilivermişti. Uyandığında zehrin etkisi tamamen geçmiş, aklı artık bir daha inmeyi düşünmediği yüksek bir düzeye çıkmıştı. Bu aydınlatıcı hezeyan sırasında üstad bu sonsuz düzenin tek gerçeğini dünyaya yaymasını buyurmuş, o da dinleyenlerine her zaman söylediği gibi ciddi sakıncalarına rağmen kendine hasrettiği bu görevi tam bir disiplin içinde yerine getirmeye koyulmuştu. Bu öyküyü o kadar çok inelemişti ki sonunda kendi de inanmış, o yara izini bisikletten düşmesine borçlu olduğunu anımsamaz olmuştu. Vaazlarıyla kitapları çok az para getiriyordu. Toplantılar için lokal kiralamaya ve yazdıklarını basit kitapçıklar halinde yayınlamaya ancak yetecek kadar. Vaiz, o devirde halkın küçük tasarruflarını sömürmek için onları Tanrı'nın gazabıyla korkutarak ülkeyi dolaşan onca şarlatanın yaptığı gibi bu manevi çalışmalarını adi ticari amaçlarla lekelemiyordu. Toplantılara katılanları ağzından köpükler saçıp yerlerde yuvarlanma yoluyla kötülüğü kovmaya özendirerek izleyicileri bir isteri nöbeti yaratacak kadar korkutmak biçimindeki o rezil yönteme de başvurmuyordu. Çünkü temelde şeytanın varlığını yatsıyor ve bu tür rezillikler onu tiksindiriyordu. Vaazları için $1 giriş ücreti alıyordu. $2 da çıkış için. Çünkü Nora ile Olga bir yığın kitapla kapıda nöbet tutuyorlar, hiç kimse bir tane almadan geçmeye cesaret edemiyordu. Dinleyicilerin sağladıkları yarar göz önüne alınırsa $3 pek abartılı bir para sayılmazdı. Hepsi de talihsizliklerinin ilahi bir planın parçası olduğunu kesinlikle bilmenin rahatlığı içinde evlerine dönüyorlardı. Nasıl ki ruhları da evrensel enerjinin zerreleriydi ve korunmasız değillerdi, kozmos içinde bir kaosun egemen olduğu siyah bir boşluk değildi ve varoluşumuza bir anlam kazandıran bir birleştirici büyük ruh vardı. Vaazlarını hazırlamak için Reeves, karısının okuduklarının ve kendisinin İncil'le Reader's Digest'te yaptığı araştırmaların dışında eline geçen bilgi kalıntılarından ve kendi deneyimleriyle tutarlı önsezilerinden yararlanıyordu. Büyük kriz süresince postanelere duvar resimleri yaparak kazanmıştı hayatını. Böylece ülkenin neredeyse her yanını tanımıştı. Kölelerin hıçkırıklarının hala yankılandığı sıcak ve rutubetli topraklardan buzlarla kaplı dağlara ve yükseklerdeki ormanlara kadar ama her defasında batıya geri dönüyordu. Gezilerinin San Francisco'da sona ereceğine söz vermişti karısına. Varsayılı bir gelecekte ışıl ışıl bir yaz günü varacaklardı bu yere, kamyonu son kez olarak boşaltarak oraya bütün bütün yerleşeceklerdi. Posta idaresi için duvar resimleri yapma işi sona ereli hayli olmuştu ama bir dükkan için ticari bir tabela boyamak ya da bir kilise için alegorik bir tablo yapmak gibi bir iş hala bulunabiliyordu. O zaman da yolcular bir süre için aynı yerde kalıyorlar ve çocuklar arkadaş edinme fırsatı buluyorlardı. Öteki küçük çocukların önünde palavralar atıp öylesine abartılı öykülere ve yalanlara dalıyorlardı ki sonunda kendileri de tir tir titriyorlardı geceleri saldıran ayılarla kurtların, kafa derilerini yüzmek için peşlerine düşen kızılderililerin, babalarının tüfekle karşı koyduğu haydutların dehşet veren hayalleri karşısında. Elinde bir şişe bira tutan tombul sarışından, elindeki on emire inançla sarılmış tüyler ürpertici Musa'ya varana kadar her türlü resim, Charles Reese'in boy boy fırçalarından şaşırtıcı bir kolaylıkla çıkıveriyordu. Ama bu tür önemli işler pek sık olmuyordu ve genellikle Olga ile ortaklaşa hazırladıkları gösterişsiz kumaşları satabiliyordu yalnızca. Kendisine kalsa büyük bir tutkuyla bağlı olduğu doğanın, katedraller gibi yükselen kızıl kayaların, çöldeki kupkuru düzlüklerin ve dimdik kıyıların resimlerini yapmayı yeğlerdi ama hiç kimse kendi gözleriyle de görebileceği ve kendi kötü talihini anımsatan manzaraları satın almak istemiyordu. Pencereden görülebilen bir şeyi ne diye alıp da duvara asacaklardı? Müşteri fantazilerine en yakın olan ya da renkleri salonundaki yıpranmış mobilyalara en uyan manzarayı National Geographic'ten seçiyordu. $4 daha verirlerse bir yerli ya da kovboy resmine de hak kazanıyorlardı. Ve sonuçta Tibet'in donmuş doruklarında tüylerini takmış bir kızılderili ya da Polinezya plajlarının sedefli kumları üzerinde birbirlerine silah çeken yüksek topuklu çizmeler giymiş geniş şapkalı bir çift kovboy çıkıyordu ortaya. Olga'nın manzarayı dergiden kopya etmesi uzun sürmüyor. Reese insan figürünü birkaç dakika içinde ezberden çiziveriyordu. Müşteriler de parayı nakit olarak ödeyerek yağlı boyası daha kurumamış resmi alıp gidiyorlardı. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.